Ayrım 20, sayfa 215'ten devam. Nitekim önceleri General Emin Alpkaya'dan titiz bir duruma getirmek istemiş, yüksek kişiliğinizin engellemesiyle durum değişmişti. Az rütbeli personelin durumuna gelince, durum çok daha ağırdır. Gereksiz atamalar, iç ve dış kurs ve görevlere seçilen personel için büyük çapta duygusal ve kayırıcı davranılması, hava kıdemlerinin özellikle küçük rütbelerde kaldırılmasının hava kuvvetlerince de onaylanması genç pilotlarda kırgınlık yaratmış, çeşitli dertlerin çözümüne hiç eğilinmemesi sonuçları olarak ortaya çıkan moral bozgunluk, hava yollarını pilot istemesi üzerine bütünüyle açığa çıkmıştır. Bunun sonucu olarak 1967 yılında pilotlardan 19 istifa, 3 emeklilik suretiyle 22, 1968 yılında 34 istifa yoluyla toplam olarak 56 pilot hava kuvvetlerinden ayrılmıştır. Büyük emekler ve masraflar karşılığı uzun süreler emek verilerek yetiştirilmiş, asıl savaş gücünü oluşan önder niteliğinde bu sayıda pilotun kısa sürede yitirilmesi, hava kuvvetleri için uzun bir süre sarsıntıya neden olacak önemli bir sorun yaratmıştır. Bu ayrılmaların nedenlerini analiz ve mantıki önlemleri durdurmak ve azaltmak yolu yerine General Tansel, bu pilotların işe alınmamaları için hava yollarına ve öteki kurumlara baskı yapmayı yeğe tutmaktan ve doğal olarak olumlu bir sonuç alamamaktadır. Hava Harp Okulu, Hava Lisesi, Hava Astsubay Okulu'na öğrenci alış ve seçiş biçimleri üzerinde de komutanın çok tuhaf tutumları vardır. 1967 yılı öğrenci seçimlerinde General Tansel İzmir'de General Tuncel, General Aslantaş, General Zeren ve General Akdağ topluluğuna, okullara Kayseri'den daha doğulu olan çocukların alınmamasını söyleyecek ölçüde ileri gitmiştir. Harekat politikası. Küçük rütbelerde kuvvet ve sınıf tartışmasını hepimiz yapmışızdır. Ancak insan olgunlaştıkça, bilgi ve deneyi arttıkça, memleketin jeopolitik durumuna, siyasetine ve ekonomik gücüne uygun üçlü kuvvet kurduğunu, kuvvetler içerisindeki sınıflara da harekat konseptlerine göre derecelendirdiğini öğrenmektedir. Aynı okullardan geçtiğimiz, özellikle akademide devre ayrıcalığımız olmakla beraber, aynı zamanlarda aynı öğretmenlerden verim aldığımız halde, General Tansel'in hava kuvvetleri hakkındaki düşünceleri bambaşka bir yön taşımaktadır. Bizim hava kuvvetlerimiz yalnız taktik sahada, parantez havacılık bakımından, kısıtlı bir vuruş, parantez gece ve her türlü hava harekat yeteneği yoktur. Sınırlı bir vurucu gücü, parantez uçakların hepsi av ve bombardıman tipi olduğu için silah yükü azdır. Yalnız gündüz bulgu yeteneği ve kısıtlı hava nakliye ve indirme yeteneğine sahiptir. Ayrıca planlı sürdürülebilir bir hava harekatı içinde dış kaynaklara büyük ölçüde bağlıdır. Bütün bunlara karşın General Tansel mevcut hava gücümüzle stratejik hedefleri yok etmeyi dahi plan alan bir görüşe sahiptir ve bu gücün her bunalımda kullanılması için adeta baskı yapmaktadır ki bu durum ülkeyi bir yıkıma götürebilir. Son İsrail-Arap Savaşı'nda İsrail Hava Kuvvetleri'nin başarısını kendi görüşlerinin doğruluğu için bir kanıt olarak kullanmaya başlamıştır. Daha da ileri giderek İsraillilerin kendisinin Yunanistan'a karşı uygulamak istediği planı aynen uyguladıklarını, ancak İsrail istihbaratının bu planı nasıl ele geçirdiğini anlayamadığını ifade etmiştir. Yaptığı değerlendirmede bugün artık açık seçik İsrail Hava Kuvvetleri'nin eğitim ve inanç üstünlüğünü olağanüstü olarak nitelendirebilecek lojistik destek yeteneğinin ve düşmanın ve da Araplar olduğunu dikkate almamaktadır. General Tansel, Kasım 1967'de Kıbrıs buhranı esnasında hava kuvvetlerini sürekli olarak gerçek gücün üstüne göstermeye çalışmıştır. Bu propaganda düşmana karşı yapılırsa kuşku yok ki yararlıdır. Ancak karar ve sorumluluk sahibi kendi erkanımızı kandırma şeklinde olursa ve sonuç olumsuz olursa devlet prestiji ve halkın silahlı kuvvetlere güveni yok olur. Kaldı ki her bunalım atlatıldıktan sonra General Tansel, askeri ve sivil her çerçevede yaptığı konuşmalarla her dönemdeki devlet ve askeri erkanı korkaklıkla ve dar görüşlülükle suçlamıştır. Son bunalım atlatıldıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı ast birliklerinden harekat hazırlığında görülen aksaklıkların giderilmesi için rapor istedi. Kor General Süleyman Tuncel ve Tüm General Ahmet Dural yazıp sundukları raporların bir örneğini bana getirdiler ve okudum. Lütfedip isteterek okursanız o günlerde ne feci durumda olduğumuzu ve ast kademelerin komutanlık karargahına karşı nasıl inançsız olduklarını bu ağır ifadeli raporlarda bulabilirsiniz. Eğitim politikası. Yeni personelin eğitiminde yüksek standart üzerinde durulmayıp az zamanda çok insan politikası üzerine yürüdüğünden genç kuşağın gerek askeri gerekse bilgi standardı çok düşüktür. Savaşçı, uçuş birliklerinde ise eğitim standardı 1952-1968 jet devrimimizin en düşük düzeyini yaşamaktadır. Uçuş eğitimi, birlik içinde pilotlar ve birlikler arasında bir yarışma biçimde olursa ve her çeşit uçuş ve atış çalışmalarının komutanlıkça izlendiği ve değerlendirildiği kanısına varılırsa istekle hız kazanır. Önceden birliklerin uçuş eğitimi yakından izlenir, birlikler arasında atış ve hava pentatlon müsabakaları ile bir yarışma havası yaratılırdı. Şimdi bu çalışmalar durduğu gibi bugün ne yazık ki birliklerin eğitim atışlarında kullanacağı roket ve bomba dahi çok az ayrılmaktadır. İşte bu eğitim standardının düşüklüğünün komutanlıkça anlaşılıp izlenmeyişi ve biz buyruk veririz, birlikler de başarıyla uygular zihniyetiyle davranılması Kasım 1967 Kıbrıs buhranı sırasında süre içinde 11 uçak kazası nedeni olmuş, 5 şehit verilmiş, 3 pilot paraşütle atlayarak kurtulmuşlardır. Bu dönem içinde Yunan Hava Kuvvetleri'nde yalnız bir uçak kazası olmuştur. Havacılıkta uçak kazalarıyla uçak ve pilot eğitiminin önüne geçmeye olanak yoktur. Ancak bunu kabul edilebilir ölçüler içinde tutarak önlemlerin alınıp izlenmesi gerekir. Bizde son 3 yıldır uçuş saatlerine oranla kaza ve kırımlarda büyük ve kuşkun verici bir artış vardır. Bu tempo sürerse uçak eğitimlerini yerine koyamayacağımız gibi uçuşu personelde de bir çözülme olur. 1,5 ay kadar evvel bir kokteylde Amerikan Yardım Kurulu Başkanı Tümgel Lin bana hava kuvvetlerinin kaza oranının kuşku verici olduğunu, hiçbir devletin bu oranda yitmeyi desteklemeyeceğini ifade etti. Nitekim Alman askeri yardımı gerçekleşmeyip bu yardımdan 174 adet F-84F uçağı almamış olsaydık, bugün hava kuvvetleri savaş, filo sayısından ve kuvvet hedefini indirme zorunda kalırdı. Çünkü hava kuvvetlerimiz 1967'de 37 ve 1968'de 8 jet olmak üzere 45, ayrıca da aynı süre içinde 14 pervaneli uçak ve helikopter yitirmiştir. Lojistik politikası. Bu konuyu şimdiki görevim nedeniyle yakından biliyorum. Yardımların kısılması, yok listelerinin çoğalması, kritik anlarda dış kaynaklara el açmanın sakıncaları karşısında Genelkurmayımızın direktif ve önderliğiyle kara ve deniz kuvvetlerimiz büyük çapta kendi kendimize yeterlik görüşüyle davranarak askeri sanayi yatırımlarını giriştiler. Hava kuvvetlerimiz ise jet revizyon atölyesi ve paraşüt imal atölyesi dışında ciddi bir çalışmaya girmiş değildir. Bir projeyi kabul ettirmek ve finansmanı sağlamak zor bir çalışma ve savaşımı gerektirecek ve bu çapta sorunlarda komutanların kendi ağırını ortaya koymak gerekir. General Tansel bu biçim bir uğraşıya bağlamak istemediği gibi yabancı devletleri gücendiririz, yardımı azaltırlar kuşkusu davranmaktadır. Buna karşın iç ve dış piyasadan sağlanacak malzeme ve teçhizatla çeşitli tatbikat ve bunalımlar esnasında eksikliği ortaya çıkmış hususların giderilmesi olanağı varken General Tansel ikinci noktalar için bütçe zorlamaları da yaparak hava kuvvetlerimizin asıl amacın aleyhine çalışmaktadır. Nike üssünün Şile'deki atış alanı yapımı için para bulunamayıp Genelkurmay'dan bu ödenek istenirken Mogan Gölü kıyısında bir kır kahvesi yapımı için 1 milyon Türk lirasına yakın satın alma ve düzenleme parası, İstanbul Cevizlik'te arama ve kurtarma kuruluşları adı altında büyük ve lüks kamp yapımı ve en fenası Çankaya'daki komutan lojmanının değişim ve döşenmesi için 1,2 milyon Türk lirası para harcanmıştır. Oysa bu paraların bir bölümüyle hava kuvvetlerimize lastik, yağ, bomba ve yükleme teçhizatı, eğitim roket ve bombası gibi çok zorunlu ve yararlı hususlar sağlanabilirdi. Üzücü ve tehlikeli olan nokta, bu hususların birliklerdeki personelce de izlenip bilinmesi ve bu sorunların daha da büyütülerek bir söylenti konusu haline getirilmesidir. Komutanın özel politikası. Bu bölümü temiz bulmadığım için kısa ifade etmek istiyorum. Bugün ne yazık ki General Tansel yaptığı ve hatta yapmadığı şeyler üzerinde hava kuvvetleri toplumunda söylenti ve eleştiri yapılır bir kişi durumuna gelmiştir. Çok yakınına kuşkulu insanları alması, karargah bireyleri yönüyle bilerek evet efendimci tipleri toplamış olması, kuvvetin gelişmesi için gerekli çalışmayı göstermemesi ve bunun yerine Genelkurmay Başkanlığı, Elçilik ve Müstakbel Cumhurbaşkanlığı gibi amaçlar peşine koşması ve bunları sağlamak için inançsız olarak ödüncü davranması, kararsız ve değişik durumlar göstermesi, kendini yasaların ve törelerin üstünde görmesi, armağan deyimini aşacak nitelikte şeyleri kabul etmesi ve bekler görünmesi herkesçe bilinen ve konuşulan sorunlardır. Ancak General Tansel'in 8 senelik komutanlığı sırasında çeşitli olaylara yol açması ve hataların görülmüş olmasına karşın bu olaylardan bir ölçüde tarih, bir ölçüde de büyük olayların neden olur kuşkusuyla davranan statikocu üst makamların aracılığıyla sıyrıldığı görüldüğünden personele bir çekingenlik ve bezginlik geldiği de bir gerçektir. Yukarıda kendini yasaların üstüne görmesi diye bir deyim kullandım. Bunu bir örnekle açıklamak isterim. Kendisi yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak Kasım 1960'tan beri uçmamakta ve ne yazık ki yasal olması gereken muafiyet onayını uçmadığını kamuoyundan gizlemek için almamış bulunduğundan yasa dışı para alan bir kişi durumuna düşmüştür. Bu hususu bir dilekçeyle Genelkurmay Başkanlığı'na sundum. Kendisi kendini yasaların üstüne gördüğü için ben 50 yaşını doldurmuş pilotların uçmaması için bir karar aldım diyerek manen kendini kandırmaya çalışmaktadır. İleride bu hususu yasal yoldan inceleyeceğim. Ancak şu hususu sunmak isterim ki hava kuvvetlerini uçucu generaller komuta eder. Hava yer sınıfı generaller de savaşçıdır. Fakat hiçbir hava üssüne, taktik hava kuvvetine ve kuvvete komuta edemezler ve havacılık talimimize de etmemişlerdir. Bundan başka hava kuvvetleri personeli onurda kendilerine ortak olan komutanlarını mesleğin bir handikapı olan ölümde de kendilerine ortak olmalarını ister. Oysa hava kuvvetlerinde teğmen, üst teğmen ve genç yüzbaşılar komutanlarının 8 sene zarfında bir kere olsun pilot olarak inip kalktığını görmemişlerdir. Sonuç. Bu raporu vicdanıma, hava kuvvetlerime ve milletime karşı vazifelerimi yerine getirmek amacıyla hazırladım. Şimdi huzurunu duyan bir insanın ruhsal durumu içindeyim. Değerli zamanlarınızı aldığım için özür diler. Bağlılık ve derin saygılarını sunarım. 18 Haziran 1968. Muhsin Batur, Havakor General, Genelkurmay Lojistik Başkanı. 5. Bölüm. 12 Mart 1971 darbesine doğru öteki etken olaylar. 1. Hey gidi siyaset. 1969 yılı toplumsal olayların, ekonomik tırmanışların, yatırım heveslerinin kırbaçlandığı bir yıldı. İşçi, öğrenci olayların ileri boyutlara ulaştığı, dış ilişkilerde değişik görüşlerden kaynaklanan uygulamaların durağa tırmandığı bir yıldı. Daha doğrusu 1969 yılı 12 Mart darbesine uzanan yolun başlangıcı sayılabilecek bir yıldı. Özgürlüklerin alabildiğine kullanıldığı o yıl ve daha sonraki yıllar iç tartışmalardaki içerik, günü gelecek 12 Mart 1971'de ordu müdahalesinin gerekçe olarak kamuoyuna sunulacaktı. 1969'da başlayan toplumsal çalkantılar, Türkiye'de 12 Mart darbesine karşı duraksanmayacak, sürüp gidecek, dahası biçim değiştirecek, özde daha kesin çizgiler gösterecek ve 12 Eylül 1980'e değin yıllar yılı sürüp gidecekti. Bu nedenlerle 1969 yılında Türkiye'de her açıdan çok önem taşıyan günler yaşanıyordu. Toplumda, siyasal gelişmelerde, hemen her siyasal olayda bir kabuk değiştirmenin gözlendiği, oluştuğu ve sonraki yıllara akıp gittiği bir dönemdi 1969. Bu düzen değişmelidir sloganı, hak arayan işçilerin sokak eylemleri, kalkınma çabalarının yanı sıra orduda Batur mektubuyla bir ölçüde görülen iç bünye çekişmeleri, millet meclisinde sorunların alabildiğince geniş olanak çerçevede görüşülmemesi. Bütün bunların yanı sıra seçimle gelmiş bir siyasal iktidardan kurtulmak için başka yollar arayanların kulisteki çabaları. Ordu müdahalelerinin de ön habercisi olarak nitelenen öğrenci olayları. Bunların hepsi yüksek komuta heyetinde yapılan değişikliklerden sonra o kesimi de alabildiğince etkileyecekti. Bu nedenle 12 Mart darbesinin başlangıcını 1969 yılı olarak almak yanlış olmazdı. Türkiye 1969'a girdiği zaman toplumsal devinimlerin yanı sıra tek başına iktidara gelmiş Adalet Partisi'nin karşısına İsmet Paşa'nın önderliğine karşın daha değişik bir Cumhuriyet Halk Partisi çıkacaktı. İsmet Paşa'nın klasik devlet ve yönetim anlayışının dışına taşan bir eylemin başında da genç bir insan Ecevit yerini alacaktı. İsmet Paşa'nın yılların biriktirdiği tortularla, oy tabanında yıpranmış kişiliğine, iktidar vermeyen kitlelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu yeni soluklanmayla oy vereceği ve onun tek başına iktidara gelmesini sağlayacağı eğilimi güç kazanmıştı. Gerçekten de hem işçi, öğrenci hem de öteki siyasal olaylarda Türkiye, o güne değin Cumhuriyet Halk Partisi'nden görmediği bir tutumla karşı karşıyaydı. İsmet Paşa'nın konuşma yapısı dışına çıkan yeni siyasal ve komik türküleri Ecevit söylüyordu. O yıllarda İsmet Paşa'nın etkin kişiliğinin şemsiyesi altındaki bu türküler, özellikle aydın kesimde büyük yankılar uyandırıyor, etkiler yapıyor, tek başına iktidara gelen bir partiyi yine tek başına bırakıyordu. Kamuoyunu temsil eden güçlerin, elbette basın ile öteki etkenlerin büyük bölümünü Türkiye için yeni olan bu eylemlerin yanında yer almaya, bunları savunmaya itiyordu. Demirel'in öğrenci devinimleriyle nereye gidilmek istenildiğine ilişkin belirli kaygıları vardı. Geçmişteki öğrenci devinimlerinin Türkiye'yi nereye götürdüğünü de iyi biliyordu. En yakın örneği 27 Mayıs öncesi yaşanmıştı. Başlangıçta sıradan ve haklı öğrenci istekleri gibi görünen bu olayların altında daha başka nedenlerin olduğu kanısındaydı. Aslında bu iktidardan kurtulmak sloganının başta öğrenci, sonra da öteki toplumsal devinimleri, açıkça söylenmeyen fakat çoğu odaklarda fısıldanan orduyu kışkırtmaya yöneldiğinde giderek daha iyi anlıyordu. İsmet Paşa'nın o sırada elbette bir ordu müdahalesini isteyebileceği söylenemezdi. Hele sola açılan pencere olarak nitelenen Ecevit'in ordu müdahalesini getirecek bir eylemin içinde olabileceği hiç söylenemezdi. Ne var ki bir başka gerçekte unutulmamalıydı. Siyasal, ekonomik ve toplumsal dalgalanmalar eninde sonunda orduyu etkileyebilirdi. Siyasal önderler böyle bir hareketle nedenli dışında kalsalar, sonuçta öne sürdükleri savlarla nedenlerin bir gün gelip karşılarına ordu istekleri biçiminde çıkmasını engelleyemezlerdi. Hep söylenir ya, elbette ordu Türk milletinin bir parçasıdır. İktidar ile muhalefetin bu önemli konulara yaklaşımlarında da gözle görülür bir karşıtlık vardı. Örneğin 1968-1969 öğrenci olaylarına CHP ilk başlarda masum öğrenci devinimleriyle istekler açısından bakıp üniversitelere reformist yönetim yöntemleri getirilmesi isteminde bulunurken AP iktidarı bir yanıyla öğretim kurumlarına kimi yeniliklerin getirilmesini istekli görünüyordu. Ama bu devinimlerin altında daha başka eğilimlerin olduğunu, hatta bu devinimlerin anarşiyi Türkiye'ye getirdiğini savunuyordu. Millet Meclisi'nde öğrenci olaylarıyla ilgili olarak açılan genel görüşme günler ve günler boyu sürdü. O günlerin meclis tutanakları incelenirse muhalefetin daha çok üniversitede yönetimsel reform üzerinde dirençle durduğu, buna karşı iktidarında bu reform isteklerini yatsımamakla birlikte bu devinimlerin altına yatan başka şeyleri vurguladığı açıkça görülür. Türkiye 1969'un Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Fransa'da başlayan öğrenci devinimlerine koşut, kimi öğrenci olaylarına sahne olmaya başladı. Üniversiteler öğrenciler tarafından işgal ediliyor, hemen her fakülte ve yüksek öğretim kurumuna yayılan bu olaylar sırasında kimi tatsız olaylar oluyor, ayrıca öğrencinin çıkardıkları bildiriler basını bir boydan öte boya dolduruyordu. Bu arada öğrenci kuruluşlarının dışındaki kimi derneklerinde bildiri furyasına katıldıkları gözleniyordu. 1969'un Ocak ayında ABD Büyükelçisi Comer'in arabası ODTÜ'de yakıldı. Comer, Ankara'ya büyükelçi atanmaz önce CIA'de çalışmıştı. Hatta Vietnam Savaşı'nda Pasifikasyon Hareketi diye adlandırılan kanlı programın fikir babalarından biri olduğu o daha Ankara'ya gelmeden önce yayımlanmıştı. Comer, devinimli, canlı, konuşkan bir insandı. Üzerinde CIA damgasını silebilmek için elinden gelen çabayı esirgemedi. Bir gün Ankara'daki gazetecilere, büyükelçiye çağırdılar. Comer'le konuşmamızı, onu anlamamızı sağlamak istediler. Doğan Poyraz'ın aracılığıyla Comer'e, siz CIA ajanıymışsınız. Tabancanızı hangi cebinize taşıyorsunuz diye sordum. Şakayoğlu, CIA ajanlığı konusunda ne yanıt vereceğini öğrenmek istiyordum. Bir kahkaha attı. Ben, o sizin bildiğiniz tabancalı ajanlardan değilim. CIA'deki görevim değerlendirme yapmaktı. Gelen bütün verileri inceler, hatta bir ülkede yayınlanan gazeteleri gözden geçirir, bunun ardından o ülkede gelecek günlerde nasıl bir siyasal gelişme olabileceğini saptardım, dedi. Bir de örnek verdi göreviyle ilgili. Stalin'in öldüğü ilan edilmeden önce Sovyet gazetelerin kupürlerini inceleyerek Stalin öldüğünü kestirmişti. Bu değerlendirmeci CIA'cinin Cadillac arabası yakıldığı gün ve ertesi günler dünya kamuoyunda geniş tepkiler oldu. Bu konuyu bir gün Demirel'e sormuştum. O da, rektör kurdaş, Büyükelçi Comey'i üniversite çağırmış. İkamete yetkilileri hiçbir vermemiş. Oysa o sırada ortam belli, gitti arabasını yaktılar. Sonra Amerika Birleşik Devletleri İkameti bizden arabanın parasını vermemizi istedi, demişti. Verdiniz mi yakılan arabanın bedelini ödediniz mi? Ödedik, diye yanıtlamıştı. Oysa Türkiye'de başlayan yeni akımlarla gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Johnson'ın mektubuyla başlayan tepkinin giderek artmasıydı. Demirel'in söylediği gibi, 1950'den başlayarak 1964'e değin, yani Johnson mektubuna uzanan uzun yıllar, Amerika ne derse pek demiştik. Hangi siyasal eğilim içinde olursa buna yanlı olmuştuk. Ama Türkiye'de uyanış, dostluk fikriyle körü körüne bağlılık ikisinin artık birbirinden ayrılması gerektiğini bilinçlendiren gelişme, 1969'larda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi babasının çiftliği sanması olgusundan uzaklaşmaya çalışıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı tiksinti, yalnızca ulusal sorun olan Kıbrıs konusundaki onurumuzu zedeleyecek tutumla ilgili değildi. Bugün de koşut tutumları bir ölçüde sürdürüyor Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'ye verdiği dolar yardımlarını yetkilileri eliyle her fırsatta başımıza kakardı.